Ayrım 41, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 380. Kadisiye'deki ev Şafak'la birlikte gelen ziyaretçilere hazırlıklı değildi. Ev sahibi yıllar önce evini meyve bahçelerinin ortasına yapmıştı. Ev karşı istihbarattan binbaşı Zahid'in o anda gözetleme altına aldığı 4 villadan 3 mil gerideydi. Bağdat varoşlarının genişlemesiyle yeni Kadisiye otoyolu bir zamanlar kayısı ve şeftali ağaçlarının olduğu bahçelerden geçmekteydi. Ev şimdi çoktan emekli olmuş varlıklı bir adama aitti. Çevresi duvarla sarılıydı ve bahçenin ucunda hala birkaç meyve ağacı kalmıştı. Bir binbaşı komutasındaki iki kamyon dolusu amam askeri merasime gerek duymadılar. Bahçe kapısı ateş edilerek açıldı, askerler koşup evin büyük kapısını kırdılar ve kendilerini durdurmaya çalışan yaşlı uşağı devirip bir güzel dövdüler. Ardından evin içine dağılıp dolapları açmaya, perdeleri koparmaya başladılar. Ev sahibi yaşlı adam ise korkuyla karısını korumaya çalıştı. Askerler evi neredeyse paramparça etmişler ama bir şey bulamamışlardı. Yaşlı adam kendilerine ne aradıklarını söylemeleri için yalvarınca bunu çok iyi bildiğini söyleyip kendisini susturdular. Askerler evden sonra bahçeye dağıldılar. Duvarın yanında yeni küreklenmiş bir toprak kümesi dikkatlerini çekti. İkisi yaşlı adamı tutarlarken diğerleri kazmaya başladılar. Adam toprağın neden kabartılmış olduğunu bilmediğini söylüyordu. Oraya bir şey gömmüş değildi. Ama askerler yine de aradıklarını buldular. Çukurdan çıkan çuvalı açıp boşaltınca içinde bir telsiz olduğunu gördüler. Binbaşı telsizden anlamazdı ve bulduğunun Mike Martin'in kullandığından ve hala Kulikov'un bahçesinde gömülü ultramodern uydudan dünyalar kadar uzak bir Mors vericisi olduğunu bilseydi de umurunda bile olmayacaktı. Aman binbaşısı için telsizler casusların oyuncaklarıydı ve önemli olan da buydu. Yaşlı adam telsizi daha önce hiç görmediğini, herhalde birinin gece duvardan girip oraya gömdüğünü söylediyse de askerler ona kulak asmadan onu da itiraza kalkan karısını da dipçik darbeleriyle yere serdiler. Binbaşı ganimeti inceleyince torbanın üzerinde İbranice karakterlere benzeyen bir de yazı olduğunu gördü. Evin uşağını ya da yaşlı kadını istemiyorlardı. Ev sahibi kendileri için yeterliydi. Adamın 70 yaşında olmasına aldırmadan el ve ayak bileklerinden tutup taşıdılar ve bir çuval gibi kamyonlardan birinin arkasına attılar. Binbaşı mutluydu. Kimliği belirsiz birinden aldı. Bir istihbaratla görevini yapmıştı. Amirleri memnun olacaklardı. Bu Ebu Graib cezaevine gidecek bir olay değildi. Tutsağını Amman merkezine ve jimnastikhaneye götürdü. İsrail casuslarının yeri orasıydı. Aynı 16 Şubat günü Gidi Barzilay Paris'te elindeki resmi Michel Levy'ye göstermekteydi. Yaşlı antikacı yardıma hazırdı. Mossad tarafından fikrine ve yardımına ihtiyaç duyulması, yaşlı bir insanın varlığına heyecan katacak bir zevkti. Bul dedi. Efendim? Bul. Buhul diye yazılır. Büyük Fransız marangoz ustası. Kesinlikle onun stili ama bu onun elinden çıkma değil. Bu çok daha geç bir devrin eseri. Öyleyse kimin yapısı sizce? Bay Levy 80'ini aşmıştı ama yanakları elma gibi kırmızı, gözleri yaşama sevinciyle parlaktı. Kendi kuşağından olan o kadar kişinin ardından ölüm duası etmişti ki. Buhl ölürken atölyesine Alman Öben'e bıraktı. O da geleneği başka bir Alman olan Riesner'e devretti. Bunun Riesner döneminden kalma olduğuna inanıyorum. Ustanın elinden çıkmamışsa bile mutlaka bir öğrencisinin eseridir. Satın mı alacaksınız? Yaşlı adam şaka ediyordu. Mossad'ın antika satın almadığını bilirdi. Gözleri neşeyle dans ediyordu. İlgileniyorum diyelim dedi Barzilay. Levy buna bayılmıştı. Yine o yaramazlıklardan birini yapacaklardı. Bunun ne olduğunu asla öğrenemeyecekti ama yine de eğlenceliydi. Bu masaların gizli bölmeleri var mıdır? Oh oh, iş giderek daha zevkli ve heyecanlı oluyordu. Elbette. Bak genç adam, yıllar önce bir adam bir şeref sorunu yüzünden düelloya çağrılıp öldürülebildiği zamanlarda gizli ilişkisi olan bir hanımefendinin çok dikkatli olması gerekirdi. O zaman ne telefon vardı ne de faks. Aşığının yaramaz düşünceleri hep yazılıydı. Eh, böyle bir kadın bunları kocasından nasıl saklardı ha? Duvar kasasına değil herhalde. Çünkü o zaman duvar kasası da yoktu. Demir bir kutuyu olamazdı, kocası anahtarını isterdi. İşte o nedenle o zamanın sosyetesi gizli bölmeli masalar yaptırırlardı. Bazen yani, bunun çok ustaca yapılması gerekirdi. Böyle bir şeyi satın almayı düşünen biri bunun gizli bölmesi olup olmadığını nasıl anlar peki? Bu çok iyiydi işte. Mossad'ın adamı Riesler masasını satın alacak değil, hırsızlık yapacaktı. Bir tane görmek ister miydiniz diye sordu Levi. Birkaç telefondan sonra dükkanından çıkıp bir taksiye atladılar. Gittikleri yer başka bir antikacıydı. Levi adamla gizli bir şeyler konuştu. Adam başını sallayıp kendilerini yalnız bıraktı. Levi sadece eğer bir satış yaparsa küçük bir komisyon alacağını söylemişti. Antika dünyasında işler böyle yürütülürdü. Masa Viyana'dakine çok benziyordu. Bay Levi bir saat içinde Barzila'ya gizli bir bölmeyi açacak, gizli yaylı mekanizmanın bulunabileceği 10 yeri öğretmişti. ''Sakın güç kullanmayın'' dedi. ''Zaten zor kullanarak bulamazsınız. Üstelik ahşabı da çizmiş olursunuz.'' Barzilay adama Kupol'da güzel bir yemek ısmarladıktan sonra taksiye atlayıp Viyana'ya dönmek üzere havaalanına döndü. O sabah 16 Şubat'ta binbaşı Zahid ile ekibi aranacak olan 3 villadan birincisine girdiler. Diğer 2 villanın çevreleri sarılmış, şaşıran ev sahipleri evlerinde kalmışlardı. Binbaşı çok nazik olmasına rağmen otoritesi itiraz kabul etmezdi. 1,5 mil ötede Kadisiye'deki Amam ekibinin aksine Zahid'in adamları uzmandılar ve eve bir hasar vermedikleri gibi araştırmaları da çok daha ustacaydı. Zemin kattan başlayarak yer çinilerinin altında herhangi bir saklama yeri arayarak oda oda, bölme bölme çatıya kadar çıktılar. Bahçede inceden inceye arandıysa da hiçbir iz bulunamadı. Binbaşı öğleye doğru artık aradığının orada olmadığından emindi. Ev sahiplerinden özür dileyerek oradan ayrılıp yandaki eve geçti. Saadun'daki Amman merkezinin bodrumunda yaşlı adam ellerinden ve ayaklarından bir masa üzerine bağlanmıştı ve çevresinde itirafını elde edecek 4 uzman bekliyordu. Bunların dışında odada bir doktor ve bir köşede Ali Çavuş'la konuşmakta olan Tuğ General Ömer Katip vardı. O gün yapılacaklara karar veren Amam'ın başıydı. Ali Çavuş kaşlarını kaldırdı. O gün tulumunu giymesi gerekecekti. Ömer Katip başını sallayarak odadan çıktı. Yukarıdaki bürosunda yapacak işleri vardı. Yaşlı adam herhangi bir vericiden haberi olmadığını, zaten havanın kötülüğünden dolayı günlerdir bahçeye çıkmadığını söylüyorsa da sorgucular bunlarla hiç ilgili değildiler. 4 kişiden ikisi adamın ayaklarını falakaya geçirip havaya kaldırırken Ali ile diğer arkadaşı da duvardan elektrikli sopalarını aldılar. Dayak adam bayılana kadar devam etti. Bir köşede duran soğuk su dolu kova yüzüne boşaltılınca yaşlı adam yine kendine geldi. Adamlar sabah boyunca sık sık durup dinleniyorlardı. Bu sırada da adamın ayaklarına tuzlu su dökülüyordu. Adam baygınlıkları arasında bir yanlışlık olduğunu, kendisinin telsiz çalıştırmayı bile bilmediğini söylemekteydi. Öyle olmadan adamın ayaklarının etleri yarılmıştı ve kanlar arasında beyaz kemikler görünüyordu. Ali Çavuş bu işe bir ara verilmesini emretti. Kendisi bir kenarda sigarasını içerken yardımcısı da kısa bir demir çubukla adamın dizinden bileklerine kadar kemiklerini kırdı. Bir doktor olan yaşlı adam yanındaki doktora yalvarıyordu ama Amam hekimi gözlerini tavana dikmiş kendisini duymuyordu bile. Tutsağı bilinçli ve canlı tutma emrini almıştı, hepsi o kadar. Kentin öteki yanında binbaşı Zahid ise ikinci villanın sahiplerine verdiği zarar için özür dileyerek üçüncü villaya geçmeye hazırlanmaktaydı. Sadun'da yaşlı adam giderek daha sık bayılmaya başlayınca doktor sorguculara adamın kendisine gelmek için daha çok zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Saat 6'dan hemen sonra adam bir daha komaya girdi ve bu kere doktor geç kalmıştı. Korkudan terleri boşanarak çalıştıysa da kalbe doğrudan doğruya yaptığı iğneler bile artık yararsızdı. Odadan çıkan Ali 5 dakika sonra Ömer katiple döndü. General adama bakınca öldüğünü anlamak için tıp diploması gerekmezdi. Katip dönüp doktorun suratına sert bir yumruk indirdi. Doktor ilaçları ve şırıngaları arasına devrildi. ''Gerizekalı, çabuk defol buradan!'' diye bağırdı katip. Doktor dizüstü çöktüğü yerden eşyalarını alelacele çantasına doldurmaya koyuldu. İşkenceci Ali'nin marifetine baktı. Odada her iki adamın da çok iyi bildikleri ter, korku, idrar, kan, kusmuk ve hafifçe yanmış et kokusu vardı. Ali son ana kadar reddetti dedi. ''Eğer bir şey bilmiş olsaydı mutlaka ağzından alırdım.'' ''Bir torbaya koyup gömülmesi için karısına teslim edin.'' dedi Ömer katip. Branda bezinden bir torbaya konulan ceset o gece saat 10'da Kadisiye'deki evin kapısına bırakıldı. Dul kadın ve yaşlı uşağı büyük güçlüklerle torbayı kaldırıp masanın üstüne yerleştirdiler. Şaşkına dönmüş olan yaşlı uşak Talat telefona gittiyse de telefon telleri kesilmişti. Hanımının rehberini aldı, okuması olmadığı için yolun altında oturan eczacıya gitti. Ondan iki genç efendisinden birini aramasını isteyecekti. Eczacı Irak'ın çökmüş olan iç hatlarından telefon etmeye çalıştığı saatte Viyana'ya dönmüş olan Gidi Barzilay, Kobidror'a yeni bir telgraf çekerken binbaşı Zahit de o gün uğradığı başarısızlıkları Hasan Rahmani'ye bildirmekteydi. Karşı istihbarat başkanına orada yoktu dedi. Olsaydı mutlaka bulurduk. Diplomatın villasında olması gerek. Yanılmadığından emin misin diye sordu Rahmani. Başka bir evde olamaz mı? Hayır efendim, bu dördüne en yakın ev bulduğumuz koordinatların çok dışında. O yayınların kaynağı o baklava biçiminin içindeydi. Rahmani duraksıyordu. Diplomatları soruşturmak belalı işte, her an Dışişleri Bakanlığı'na şikayete koşarlardı. Yoldaş Kulikov'un evine girebilmek için çok yükseklere çıkmak zorundaydı. Binbaşı gidince Rahmani Dışişleri'ni aradı, şansı vardı. Aylardır sürekli seyahat etmekte olan Dışişleri Bakanı Bağdat'taydı. Ayrıca hala çalışıyordu. Rahmani ertesi sabah saat 10'a randevu aldı. İyi bir adam olan eczacı bütün gece telefon etmek için uğraştı. Büyük oğula erişememişti ama askerden bir tanıdığının yardımıyla ölen arkadaşının iki oğlundan küçüğünü bulabilmişti. Genç subayla kendisi konuşamamış ama askerdeki arkadaşı haberi ileteceğine söz vermişti. Haber gence Bağdat'tan çok uzak olan Üssün'de sabaha karşı verilebildi. Subay haberi duyunca hemen arabasına atladı. Normalde 2 saatlik yolu o 17 Şubat güne ancak 6 saatte alabilmişti. Yollarda devriyeler ve barikatlar vardı. Ancak kendisi rütbesinin yardımıyla kuyruklarda beklemeden geçebilmişti. Ama yıkılan köprülere gelince rütbe işe yaramıyordu. Her birinde karşıya geçecek aracı beklemek zorundaydı. Kadisiye'deki baba evine geldiğinde öyle olmuştu. Annesi oğlunu kucaklayarak karşıladı, omzuna kapanıp ağlamaya başladı. Genç subay ne olduğunu öğrenmeye çalıştıysa da kadın artık çok yaşlıydı ve isteri krizine kapılmış konuşamıyordu. Subay sonunda annesini kucaklayıp odasına götürdü. Askerlerin darmadağın ettikleri banyoda yerdeki ilaçlar arasında babasının uyku ilacını bulup kadına iki hap verdi. Sonra mutfağa dönüp yaşlı Talat'a bir kahve yapmasını ve bir gün öncesinden başlayarak olanları anlatmasını istedi. Yaşlı adam her şeyi anlattıktan sonra askerlerin torbayı buldukları bahçedeki çukuru gösterdi. Genç subay duvara tırmanınca bir gece önce içeri girip torbayı gömen kişinin ayak izlerini buldu, sonra da eve döndü. Hasan Rahmani bekletilmişti ve bundan hiç hoşlanmamıştı. Ama yine de saat 11'e doğru Tarık Aziz'in odasına alındı. ''Kır saçlı adam, sizi anladığımı sanmıyorum.'' dedi. ''Elçiliklerin başkentleriyle telsizle konuşma hakları vardır ve yayınları her zaman şifrelidir.'' Evet Sayın Bakan, ama bu konuşmaları elçilik binasından yaparlar. Bu normal diplomatik yöntemdir. Bu ise farklı. Biz burada casuslar tarafından kullanılan gizli bir vericiden söz ediyoruz. Ve bu vericinin Moskova'ya değil, daha yakında bir alıcıya yayın yaptığına eminiz. Sizi yine de anladığımı söyleyemem. Bu bir KGB operasyonu ise, ki başka türlü olamaz, neden bir KGB ajanı elçilikteki güçlü vericileri kullanmak varken bunu birinci sekreterin evinden yapsın? Bilemiyorum efendim. O zaman bana daha iyi bir açıklama bulmalısınız general. Kendi büronuzun dışında neler olup bittiğinden haberiniz var mı sizin? Daha dün Bay Gorbaçov'la çok kapsamlı görüşmeler yapmaktan döndüm ve temsilcisi Yevgeni Primakov'la da geçen hafta burada konuştum. Beraberimde bir barış teklifi getirdiğimi ve reis bunu kabul ettiği takdirde 2 saate kadar kendisine çıkacağım. Sovyetler Birliği'nin Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırarak Amerikalıların bize saldırmasını yasaklayacaklarını biliyor musunuz? Ve bütün bunların ortasında, tam da bu anda, siz benim birinci sekreterlerinin villasına bir baskın düzenleme emri vererek Sovyetler Birliği'ni küçük düşürmemi istiyorsunuz. Doğrusu general, sizin aklınızdan sorunuz olduğunu düşünüyorum. Bu işin sonu gelmişti. Hasan Rahmani bakanlıktan öfkeyle ama çaresizlik içinde ayrıldı. Ancak Tarık Aziz'in yasaklamadığı bir şey vardı. Kulikov evinin duvarları içinde dokunulmazdı, arabasının içinde dokunulmazdı ama sokaklar Kulikov'un değildi. Rahmani bürosuna dönünce en iyi gözetleme ekibini çağırdı. Villanın sarılmasını istiyorum. Sessiz olun, kendinizi göstermeyin, ortalıkta görünmeyin. Ama binanın tam olarak gözetlenmesini istiyorum. Gelip giden ziyaretçiler tek tek izleneceklerdir. Öğle saatinde gözcüler yerlerini almışlardı. Kulikov'un evinin 4 duvarının dışında park etmiş arabalarının içinde oturuyorlar ve eve giden tek sokağın 2 ucunu gözetliyorlardı. Telsiz bağlantılı olan daha birideki diğerleri de eve giren ve çıkan herkesi izleyeceklerdi. Genç subay babasının yemek odasında oturmuş masanın üstündeki uzun branda torbaya bakıyordu. Gözlerinden süzülen yaşlar üniformasının ceketine düşerken eski iyi günleri düşünüyordu. Babası o zamanlar müşterisi çok olan varlıklı bir doktordu ve arkadaşı Nigel Martin'in tanıştırmasından sonra İngiliz ailelerinin çoğunun hekimliğini yapmıştı. Genç subay ağabeyi ile birlikte Martin'lerin bahçesinde Mike ve Terry ile oynadıkları günleri hatırladı. Onlara neler oldu kim bilir diye merak etti. 1 saat kadar sonra branda üzerindeki lekelerden bazılarının büyümüş olduğunu fark edince kalkıp odanın kapısına gitti. Talat, buyurun efendim, bana makas ve bir ekmek bıçağı getir. Albay Osman Bedri odada yalnız kalınca torbayı kesip açtı. Babasının cesedi çıplaktı. Geleneklere göre bu kadın işiydi ama bunu şimdi annesine yükleyemezdi. Talat'tan su ve sargı istedikten sonra babasının cesedini yıkadı, kırık bacaklarını sardı, yaralarını elinden geldiğince kapatmaya çalıştı. Çalışırken ağlıyor ve ağladıkça da değişiyordu. Akşam olunca Risafa'daki Elvazia mezarlığı imamını çağırdı ve babasının ertesi gün gömülmesi için gerekli hazırlıkları tamamladı. Mike Martin o 17 Şubat pazar sabahı bisikletiyle kente inmiş ama alışverişini yaptıktan sonra tebeşir izi için 3 Louvre'da kontrol edip öğle üzeri eve dönmüştü. Öğleden sonra bahçede çalışmıştı. Bay Kulikov ne Müslüman ne de Hristiyan olduğundan ne Müslümanların cumasını ne de Hristiyanların pazarını kutlamazdı. O da o günü üşüttüğü için evden çıkmamıştı ve güllerinin durumu için söylenip durmuştu. Martin güllerin dibini çabalarken muhaberat ekipleri de duvarların ötesinde yerlerini almaktaydılar. Martin Jericho'nun 2 günden önce bir haber vermeyeceğine inanıyordu. Tebeşir işaretlerini bir daha ancak ertesi akşam gözden geçirecekti.
41. ayrımın sonu. Sayfa 389.